Ayrım 34, Aptallar Erken Ölür, Mario Puzo, sayfa 320. Hulina'nın başka gizli yetenekleri de vardı. Bir kere taze yıldız adaylarını bir kilometreden koklayabilen burnuyla iyi bir pezevenkti. Sık sık tekniğiyle gururlanırdı. Hangi oyuncu kız olursa olsun, o küçücük rolünde harika olduğunu bir gecede 3 kez söyledi. Adamın pantolonunu indirdiği gibi kamışını kökünden koparır namussuzum. Kellino'nun öncüsüydü Hulin'in. Çoğu kez kızı ona pas etmeden yataktaki becerilerini kendi sınardı. Sinema çevrelerinin haydi gevşek olan standartlarına göre bile aşırı nevrotik olanlar hiçbir zaman onun üstünden atlayıp Kellino'ya erişemezlerdi. Hulin'in söylediği gibi Kellino'nun geri çevirdikleri bile Rizzico'ya değerdi. O gün için ilk kez biraz keyiflenen Malomar, öyle büyük reklam bütçelerinden falan vazgeç dedi Hulina'na. O tür bir film olmayacak bu. Hulina'nın düşünceli baktı yüzüne. Ya sözü geçen eleştirmenler arasında şöyle özel bir reklam kampanyası yapsak nasıl olur? Size borçlu olan birkaç büyük isim var nasılsa. Malomar kuru bir sesle, o alacaklarımı burada israf edecek değilim dedi. Bütün bu alacaklarını gelecek yıl yapacağı büyük filminde kullanacağını söylemedi. O filmi şimdiden tasarlamıştı ve Hulin'in de eline bırakmaya niyeti yoktu. Filmin kendisinin parlamasını istiyordu, Kallino'nun değil. Hala düşünceliydi Hulin'in. O halde kendi kampanyamı kendim yürüteceğim herhalde dedi. Malomar bıkkın bir sesle, ''Yalnız unutma ki bu yine de Malomar Films'in bir yapıtı olacaktır. Onun için her şeyi önceden benim onayımı aldıktan sonra yap, anlaşıldı mı?'' dedi. ''Tabii'' dedi Hulin'in özel bir vurguyla, sanki aklına başka türlü hareket etmek gelmezmiş gibi. Malomar kül yutmamıştı. ''Bana bak Jack, kim olursan ol, benim karşımda basıp geçemeyeceğim bir sınır vardır, tamam mı?'' Hulin'in pırıl pırıl gülümseyişiyle, ''Unutur muyum hiç?'' ''Hiç unuttuğumu gördünüz mü bunu?'' dedi. ''Aa bakın Belçika'dan yeni bir fıstık gelmiş. Beverly Hills oteline kapattım. Yarın sabah kahvaltıda bir görüşelim mi?'' ''Başka zaman'' dedim Malomar. Dünyanın dört bir köşesinden buraya düzülmeye gelen kadınlardan bıkmıştı. Bütün o ince vücutlu, yontulmuş gibi düzgün attı, mükemmel giyimli, partilerde, galalarda, restoranlarda birlikte habire fotoğraflarını çektikleri güzellerden bıkmıştı. Yalnızca Hollywood'un en yetenekli yapımcısı olarak değil, aynı zamanda en güzel kadınlara sahip yapımcısı olarak da ün yapmıştı. Onun asıl villasında çalışan tombul Meksikalı hizmetçilerle sevişmekten hoşlandığını yalnızca en yakın dostları bilirlerdi. Onun bu garipliğiyle alay ettiklerinde Malomar en zevk aldığı şeyin bir kadını okşayıp sevmek, yalamak olduğunu, fakat dergi kapaklarındaki o harika kadınlarda kemik ve kıldan başka yalanacak bir şey olmadığını söylerdi daima. Oysa Meksikalı hizmetçi etli butluydu. Bu her zaman doğru olduğundan değil. Malomar ne kadar zarif bir görünümü olduğunu bildiğinden, zarafetten duyduğu hoşnutsuzluğu göstermek istiyordu böylece. Hayatının bu döneminde Malomar'ın istediği tek şey vardı, iyi film yapmak. Onun için en mutlu anlar akşam yemeğinden sonra montaj odasına gidip yeni bir filmin üzerinde sabahın erken saatlerine kadar çalışmaktı. Malomar Hulina'nı kapıdan uğurlarken sekreter Roman'ın yazarının menajeri Doran Root ile birlikte beklemekte olduğunu fısıldadı. Malomar içeri almasını söyledi, sonra Hulina'nı ile tanıştırdı. Hulina'nın ikisini bir göz kararıyla şöyle bir değerlendirdi. Root'u biliyordu zaten, içten, çekici, kısacası düzenbazın biri. Yazar da bir tipti. Romanından çekilecek filmin senaryosu üzerinde çalışmak üzere Hollywood'a gelip gözleri kamaşan, prodüktörler, rejisörler ve stüdyo amirleri tarafından işletilip duran ve nihayet bir yıldızcağı tutulup rol dağıtan direktörlerin hepsiyle bir kez yatmış olan bir karı yüzünden 20 yıllık eşinden boşanarak hayatını mahveden saf romancı. Sonra da baştan savma romanının perdede kesilip biçilmesine bozulurdu böyleleri. Bu seferki de değişik değildi. Sessiz sedasız, çekingen bir tipti besbelli ve tam bir serseri gibi giyinmişti. Malomar gibi yapımcılar ve yeni yıldızlar arasında moda olan serseri giyiniş vardı ki, özellikle rengi solmuş ve yamalı brücinler alınıp en ünlü sosyete terzileri tarafından vücuda uyduruluyordu. Ama yazarınki gerçek zevksizlikti. Üstelik de Avrupa'da o kadar büyük hasılat yapan Fransız aktör gibi çirkin mi çirkindi. Hulin'in de şimdi şu herifin bir güzel harcanmasında payına düşeni yapacaktı elbette. Hulin'in yazar John Merlin'e içten bir merhaba sallayıp romanının hayatında okuduğu en iyi kitap olduğunu söyledi. Okumamıştı halbuki. Sonra kapının eşiğinde durup yazara döndü. Bak Kerlino, bu öğleden sonra seninle fotoğraf çektirecek. Sonra da Malomar'la bir görüşme yaparız. Filmi içinde iyi kamuoyu oluştururuz böylece. Üç sular iyi mi? Burada olursun değil mi? Merlin olur dedi. Malomar yüzünü buruşturdu. Kerlino'nun kentte bile olmadığını, Palm Springs'de güneşlenmekte olduğunu ve ancak saat 6 sularında döneceğini biliyordu. Hulin'e sırf Hollywood'da kimin borusunun öttüğünü göstermek için bekletecekti Merlin'i. O da bir an önce öğrense iyi olurdu. Malomar, Doran Root ve Merlin senaryo üzerinde uzun bir görüşme yaptılar. Malomar, Merlin'in çoğu yazarlar gibi baş belası olacak yerde mantıklı, işbirlikçi olduğunu fark etti. Bu arada Malomar menajere her zamanki gibi filmi 1 milyon dolara çıkarmak zorunda olduklarını falan söyledi. Oysa sonunda 5 milyon sarf edeceklerini biliyordu. Asıl ayrılmak üzere kalktıklarında sürpriz oldu Malomar için. Merlin'e kütüphanede Kerlino'yu bekleyebileceğini söyledi. Merlin saatine bakıp yumuşak bir sesle, ''Saat 3'ü 10 geçiyor. Ben çocuklarımı bile 10 dakikadan fazla beklemem.'' dedi ve çıkıp gitti. Malomar menajere bakıp gülümsedi. ''Yazarlar.'' dedi. Fakat çoğu kez aktörler deyişi de aynı ses tonunda olurdu. Ya da yönetmenler veya yapımcılar. Aktrisler için böyle konuşmazdı. Çünkü ona göre hem sinema artisti olmak isteyip hem de aybaşılarıyla uğraşmak zorunda olan bir insana yüklenilemezdi. Bu yüzden zaten başlangıçta deli gibi olurlardı. Doran Root omuz silkti. Doktoru bile beklemiyor. İkimizin de bir muayeneden geçmesi gerekliydi. Sabah saat 10'da randevu almıştık. Doktor muayenehanelerini bilirsiniz. Birkaç dakika beklemek gerekir hep. Bizimki resepsiyoncunun başına dikilip ben vaktinde geldim, doktor neden geç kalıyor demez mi? Sonra da çekip gitti. Vay canına dedi Malomar. Göğsündeki sancılar yine başlamıştı. Banyoya gidip hapını yuttu, sonra da doktorun söylediği gibi biraz kestirmek üzere sedire uzandı. Hulinan ile Kerlino geldiklerinde sekreterlerinden biri uyandırdı onu. Taş kadın, Kerlino'nun rejisörlükteki ilk denemesi. Aktörlükte her zaman mükemmel olan Kerlino, rejisörlükte yeterli bile değil. Bir düşünür olarak da fazla iddialı ve sevimsiz. Bunu taş kadın kötü bir filmdir anlamına söylemiyorum. Çok kötü değil ama boş. Kerlino perdeye egemen, oynadığı karaktere inanıyoruz ama bu filmde umursamadığımız bir karakteri oynuyor. Erkeklerin şoven fantazisinin kalıpları içinde abartılmış memeleri ve kalçalarından başka bir şeyi olmayan boş kafalı bir taş bebek. Yani Selena Denton. Uğruna hayatını harcayan bir adamı nasıl umursayalım? Selena Denton'ın malum tavırlarıyla duygusuz yüzü zevk anlarında kırışarak oynayışı rahatsız edici. Hollywood'da rol dağıtan yönetmenler seyircilerin artık perdede gerçek kadınlar görmek istediğini ne zaman öğrenecekler acaba? Billy Stroud gibi bir oyuncu akıllı ve etkili tekniği, çarpıcılığı ve güzelliğiyle filmi kurtarabilirdi oysa. Tabii televizyonun icadından bu yana Amerikan erkeğinin hayalinde yaşayan deodorant reklamlarındaki tipleri kafamızdan silebilirsek güzel sayılır. Oyunculuğu bu kadar akıllı ve sezgili olan Kerlino'nun rol dağıtırken bunu anlamamış olması hayret verici. Anlaşılan beyaz perde yıldızı yönetmeni ve yardımcı yapımcısı olarak hayli forsu var. Haskin Watson senaryosu kağıt üzerinde iyi okunan fakat filmde hiçbir şey ifade etmeyen yarı edebi denemelerden biri. Başına trajik hiçbir şey gelmeyen bir adamı seyrederken trajedi havasına sokulmak isteniyor seyirci. Hem de öyle bir adam ki aktörlükte yeniden üne kavuşmak için giriştiği çaba boşa çıktığı boş kafalı bencil bir kadın. Duma'nın kadın kahramanlarından bu yana görülmüş en bayağı tarzda güzelliğini kullanarak onu aldattığı için intihar ediyor. Her toplumsal sorunun doğru yanında yer alarak dünyayı kurtarmaya çalışan Kellino'nun karşıtlıkları iyi niyetli olmakla beraber özünde faşist bir kavramdan kaynaklanıyor. Dört yandan üstüne saldırılan liberal kahraman Mussolini gibi faşist diktatöre dönüşüyor. Bu filmde kadınların ele alınışı da temelinde faşistçe, vücutlarını kullanarak erkekleri oynatmaktan başka bir şey yapmıyorlar çünkü. Siyasal akımlarda bir rol oynadıklarında bile dünyayı iyileştirmeye çalışan erkeklerin mahvına yol açan yaratıklar olarak görüyoruz kadınları. Hollywood bir an için olsun erkekler ile kadınlar arasında cinselliğin rol oynamadığı bir ilişki olduğunu kabul edemez mi acaba? Hiç olmazsa bir kerecik kadınların insanlığa ve ilerleme savaşına inanmak gibi erkekçe bir erdemleri olduğunu gösteremez mi? Kadınların kendilerini erkeklerin ellerinde tuttukları iplerden kurtulan asi kuklalar olarak değil de gerçek insanlar olarak gösteren bir filmi pekala sevebileceklerini akledecek kadar hayal gücü de mi yok filmcilerin? Kellino yetenekli bir rejisör değil, yeterli olmaktan uzak, kamerayı gerektiği yere koyuyor ama sonrasını alıp götüremiyor. Senaryonun filmi mahkum ettiği felaketten onun oyunu kurtarıyor yalnızca. Kellino'nun rejisi pek yararlı olmamakla beraber filmi mahvettiği de söylenemez. Oyuncuların gerisi tek kelimeyle berbat. Bir aktörü görünümünden ötürü sevmemek haksızlık belki ama George Fowles bu filmde oynadığı yoz, adi adam rolü için bile fazla adi bir görünüşe sahip fizik olarak. Selena Denton da burada oynadığı boş kafalı kadın rolü için bile fazla boş kafalı görünen bir tip. Bazen role aykırı bir tip koymak yararlı olabilir. Belki Kellino'nun bu filmde yapması gereken şey de buydu. Fakat yine de zahmete değmezdi bana kalırsa. Senaryonun faşist felsefesi, kadının şovence kavranışı, tüm girişimi daha kameralar çalışmaya başlamadan başarısızlığa mahkum etmiş çünkü... ''Şu orospu karıya bak yahu'' dedi Huri'nin kızgınlıktan çok şaşkın bir çaresizlik içinde. ''Ne istiyor filmden bu kadın be? Hele şu Billy Stroud'dan güzel kadın diye bahsetmesi yok mu hala? 40 yıldır sinema hayatındayım. Daha çirkin bir film yıldızı görmedim. Anlayamıyorum ya.'' Kellino düşünceliydi. ''Öbür eleştirmenler de onu izleyecekler. Bu filmi unutalım biz iyisi mi?'' Malomar ikisini de dinliyordu. Birbirine denk iki baş belası. Ne fark ederdi Clara Ford'un yazdığı, Kellino'nun başrolde oynadığı bir film stüdyonun yatırımını amorti ettiği gibi sabit masraflarının da bir kısmını karşılardı. Zaten bu filmden daha fazlasını da beklememişti ki. Üstelik şimdi John Merlin'in romanından çekilecek olan asıl önemli film için Kellino'ya kancayı takmış bulunuyordu bu sayede. Clara Ford'a gelince tüm zekasına karşın Kellino'nun ardında hiç ismi geçmeden tüm işleri yürüten ikinci bir yönetmen bulunduğunu bilmiyordu işte. Bu eleştirmen Malomar'ın özellikle nefret ettiği biriydi. O kadar otorite sahibi, o kadar etkin, o kadar iyi yazıyor olmasına karşın bir filmin nasıl yapıldığından hiç haberi yoktu. Bir de rol dağıtımından yakınıyordu. Baş kadın rolünü kimin alacağı o sıralarda Kellino'nun kimi düzlüğüne bakardı. Daha küçük rollerde rol dağıtımını yapan yönetmenle kimlerin yaptığına. Bilmiyor muydu bunu sanki? Bazı filmlerin yapımında bu gibi şeylerin etkinlik sahibi kişilerin kıskançlıkla korudukları ayrıcalıkları olduğunu bilmiyor muydu? Her küçük rol için binlerce karı geliyordu. Bir provaya çağırıp sonra ikinci bir prova için belki çağrılacağını söyleyerek yarısını düzmek olanaklıydı. Hele her birisi kendine özel bir harem kuran yönetmenler, güzel zeki kadınlara sahip olmak bakımından dünyanın en büyük para babalarından bile daha zengindiler. Aslında bu bile zahmete değmezdi. Onlar uğraşmazlardı. Kendiliğinden gelirdi kadınlar. Malomar'ı eğlendiren şey, kolay kolay dengesini yitirmeden Hulina'nın bir tek bu eleştirmene bozulmasıydı. Kellino başka bir şeye bozulmuştu. ''Faşist demekle neyi kastediyor bu karı? Ömrüm boyunca antifaşist olmuşumdur ben.'' Malomar yorgun bir sesle, ''Baş belası işte, başka bir şey değil.'' ''Bizim karı lafını kullandığımız gibi kullanıyor faşist sözcüğünü. Bir şey kastettiğinden değil.'' Kellino'nun iyice tepesi atmıştı. Oyunculuğuma şöyle demişler, böyle demişler, umurumda değil. Ama beni faşiste benzetenin yanına bırakmam bunu. Huli'nin odada bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Bir ara az kaldı Malomar'ı Monte Cristo prolarına daldıracak deline, ama aklı başına geldi. Bu karı mahvediyor bizi dedi, hep böyle yapıyor bize. Senin de onu ön gösterilere çağırmamanın stüdyoya yararı olmuyor gördüğün gibi. Malomar omuz silkti. Bir yararı olsun diye yapmıyorum ki zaten, inadına yapıyorum. İkisi de tuhaf tuhaf baktılar ona. Malomar böyle konuşan bir tip değildi. Ama sabahleyin senaryoda okumuştu benzer bir cümleyi. Huli'nin tamam, bu film için artık çok geç ama gelecek filmde ne yapacağız Clara'yı diye sordu. Malomar, sen Kerlino'nun özel basın temsilcisisin. İstediğini yap Clara, senin işin. Görüşmeyi bir an önce bitirmek istiyordu. Tek Huli'nin olsa 2 dakikada biterdi ama Kellino gerçekten büyük yıldızlardan biriydi. Sonsuz bir sabır ve en aşırı sevgi gösterileriyle kıçını yalamak gerekiyordu. Malomar günün geri kalan kısmını montaj odasında geçirmeyi tasarlamıştı. En büyük zevkiydi bu. Piyasadaki en iyi film editörlerinden biri olduğunu da biliyordu. Bu arada tüm yıldız adaylarını filmden makaslayıp makaslayıp yere saçmaya bayılıyordu. Filmin o kısımlarını bir bakışta görmek kolaydı. Ana olayı gizleyen güzel bir kızın gereksiz yere yakından çekimleri gibi. Rejisörün kıza atlamasının bedeliydi bu. Malomar montaj odasında böylelerini gördüğü gibi derhal makaslardı. Ancak rejisörü tutuyorsa ya da milyonda bir olasılıkla o sahne yerine oturmuşsa bırakırdı yerinde. Hey tanrım, kim bilir kaç karı o perdede bir saniyecik olsun kendilerini gösterebilmek için altına yatmışlardı birinin. O bir saniyelik görüntünün şan ve şöhret kapılarını açacağını sanarak, güzellik ve yeteneklerinin şimşek gibi parlayacağına inanarak. Malomar bıkmıştı güzel kadınlardan. Özellikle zeki olanları insanın başına bela oluyorlardı. Tabii arada bir kancaya takılmıyor demek değildi bu. O da sonu felaketle biten evliliklerinden payını almıştı. Hepsi de beyaz perde sanatçılarıyla olmak üzere 3 kere evlenmişti. Artık onu dümene getirip bir şeyler koparmak amacında olmayan bir kadın arıyordu kendine. Güzel, sevimli kızlardan, bir avukatın telefonundan kaçması gibi kaçıyordu. Her ikisi de yalnızca dert açardı insanın başına. Sekreterlerinden birini çağır buraya dedi Kellino. Malomar masasındaki zile basar basmaz kapıda bir kız gözüküverdi. Sıkıysa gözükmesin. Malomar'ın 4 sekreteri vardı. İkisi dairenin dış kapısını, ikisi de iç kapıyı bekliyorlardı. Her biri bir kapının bir yanında ejderler gibi. Başlarına ne felaket gelmiş olursa olsun Malomar zili çaldı mı biri mutlaka gelirdi. 3 yıl önce olanaksız olan bir şey olmuş, Malomar zili bastığında kimse gözükmemişti kapıda. Sekreterlerden biri yakındaki yönetici bürolarından birinde bir sinir krizi geçiriyor, serbest çalışan yapımcılardan biri de okşayıp yalayarak tedavi etmeye çalışıyordu. Öteki sekreter bir filmin brüt hasılatı ile ilgili bazı rakamları almak üzere yukarı kattaki muhasebe servisine çıkmış bulunuyordu. 3.'sü o gün hastaydı. Sonuncusu ise müthiş sıkıştığından tehlikeyi göze alarak tuvalete kadar gitmişti. Tarihte çişini en çabuk yapan kadın rekorunu elde etmesine karşın yine de başlarına gelecek felaketi önleyememişti. O birkaç saniyelik süre içinde Malomar zile basmış, 4 sekreterden hiçbiri ortaya çıkmayınca 4'ünü birden kovmuştu. Şimdi Kellino, Clara Ford'a hitaben bir mektup yazdırıyordu. Malomar üslubuna hayrandı Kellino'nun. Nereye varmak istediğini de biliyordu. Kellino'ya boş yere uğraştığını söylemeye değmezdi. Sayın Bayan Ford diye başlamıştı Kellino. Bu mektubu size yazarak yeni filmim hakkında eleştirinizde size katılmadığım birkaç noktayı belirtmek istememin tek nedeni çalışmalarınıza duyduğum hayranlıktır. Lütfen bu mektubu bir yakınma olarak anlamayın. Sizin karakter bütünlüğünüze olan saygım ve zekanıza olan hayranlığım boş bir yakınmada bulunmaktan alıkoyar beni. Yalnız şunu söylemek isterim ki, eğer film gerçekten başarısız ise, başarısızlığı tamamen benim yönetmenlikteki tecrübesizliğimden ötürüdür. Bence filmin senaryosu yine de çok güzel ve benimle beraber çalışan elemanlar da gayet başarılıydılar. Yalnızca benim yönetmenliğim onları biraz aksatmış olsa gerek. Burada söyleyebileceğim bu kadar. Ancak hala sizin hayranlarınızdan olduğumu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Belki günün birinde baş başa bir yemek yiyip bir iki kadeh atarsak filmden de sanattan da uzun uzadıya konuşuruz. Yeni filmime başlamadan önce öğrenmem gereken birçok şeyin olduğunu sanıyorum. Ki fazla bir zaman da kalmadı ve sizden daha iyi bir öğretmen bulabileceğimi sanmıyorum. İçten dileklerle Kellino. Bir işe yaramayacak dedi Malomar. Göreceğiz dedi Hulin'in. Peşine düşüp aklını başından alana dek düzeceksin bu kadını dedi Malomar. Ne var ki senin malum hikayelerine tav olmayacak kadar zeki dedi. Kellino ama ben ona gerçekten hayranım. Gerçekten bir şeyler öğrenmek istiyorum ondan dedi. Boş versene sen yahu diye bağırdı Hulin'in. At şu karıyı yatağa hele bu iş böyle hallolur. Şöyle iyi bir düz ki aklı başından gitsin anladın mı? Malomar birden ikisine de tahammül edemediğini hissetti. ''Benim odamda yapmayın bunu.'' dedi. ''Çıkın şuradan da çalışayım biraz.'' Çıkıp gittiler. Kapıya kadar geçirme zahmetine bile katlanmadı. 34. Ayının sonu. Sayfa 330.